Ayrım 2. Şeytan. Ama size derim ki, her kim ki bir kadına istek duyarak bakar, o zaten onunla kalbinde çoktan zina etmiştir. Fakat başına dert olan sağ gözünse, onu söküp al ve kendinden uzağa at. Çünkü uzuvlarından birinin yok olması, bütün bedeninin cehenneme atılmasından daha iyidir. Başına dert olan sağ elinse, onu kes ve kendinden uzağa at. Çünkü uzuvlarından birinin yok olması, bütün bedeninin cehenneme atılmasından daha iyidir. Matta İncili 5, 28-30. 1. Yevgeni İrtenyev'i parlak bir kariyer bekliyordu. Bunun bütün koşulları mevcuttu. İmrenilecek özel bir eğitim almış ve Petersburg Üniversitesi'nin hukuk fakültesini parlak bir sonuçla bitirmişti. Kısa bir süre önce ölmüş olan babası sayesinde en üst toplumsal çevrelerde bağlantıları bulunmaktaydı. Hatta bakanlıktaki ilk hizmet dönemi bakanın hamiliği altında geçmişti. Oldukça sorunu olan büyükçe bir serveti vardı. Babası hayatının dış ülkelerde ve Petersburg'da geçirmiş, iki oğlunun her birine Yevgeni'ye ve süvari muhafız alayında hizmet eden ağabeyi Andrei'ye yılda 6.000 ruble vermiş, kendisi de karısıyla oldukça fazla para harcamıştı. Yazları sadece 2 aylığına topraklarına döner, ancak çiftlikle uğraşmaz, her şeyi gerçekte çiftliğin idari ve parasal işleriyle ilgilenmediği halde efendisinin eksiksiz güvenine sahip olan semirmiş çiftlik kahyasına bırakırdı. Kardeşler babalarının ölümünün ardından mirası bölüşmeye kalkıştıklarında öylesine fazla borç birikmişti ki hukuki danışmanları büyük annelerinin 100 bin ruble değer takdir edilmiş mülkünü kendilerine ayırıp baba mirasından vazgeçmelerini bile tavsiye etmişti. Ne var ki yaşlı İrtenyev ile ölümünden önce iş bağlantılarına girmiş, anlaşılacağı gibi elinde İrtenyev'in bir senedi bulunan ve bu senetle ilintili olarak Petersburg'a giden komşu çiftlik sahibi, mülkü borçlara rağmen ayakta tutup geliştirebileceğini ve buradan büyük bir servet çıkartabileceğini söylemişti. Ona kalacak olursa sadece koruduğu birkaç parça araziyi ve kıraç tarlayı satarak altın toprağı, yani 4000 desyetinlik, dipnot, desyetin, 1093 hektar, kara toprağıyla, şeker fabrikasıyla ve 200 desyetinlik atık suyla beslenen tarlasıyla Semyonovskoya mülkünü elde tutmak bu iş için yeterliydi. Ne var ki bunun şartı, meseleye ciddiyetle el atmak, kırsala yerleşip işin başına geçmek ve tutumlu bir ekonomi sergilemekti. Yevgeni ilkbaharda mülkün bulunduğu yere gitmiş, babası Mart ayında ölmüştü, her şeyi gözden geçirmiş, kentteki işinden ayrılmaya ve annesiyle birlikte çiftliğe taşınmaya, parasal işleri ele alıp mülkün büyük bölümünü kurtarmaya karar vermişti. Araları öyle pek ahım şahım olmayan kardeşiyle şu anlaşmayı yapmıştı. Ona yılda 4000 ruble ödemeyi kabul ediyordu. Ya da bir kereliğine mahsulen 80.000 ruble ödeyecek, buna karşılık diğer bütün miras taleplerinden vazgeçecekti. Yevgeni gerçekten de bunları yaptı. Annesiyle birlikte çiftlikteki büyük eve yerleşti. Büyük bir gayret ve de dikkatle çiftliği idare etmeye başladı. İnsan sadece yaşlıların muhafazakar, gençlerin ise yenilikçi olduklarını sanır. Pek doğru değildir bu. Genelde asıl gençler muhafazakardır. Yaşamak isteyen ama bu konuda kafa yormayan, zaten nasıl yaşanması gerektiği konusunda kafa yoracak zamanları da bulunmayan ve bu nedenle o zamana kadar süre gelmiş hayatı kendilerine örnek alan genç insanlar. Yevgeni'nin durumu da buydu. Köye oturmaya başladıktan sonra büyük babasının zamanındaki hakim yaşama biçimini yeniden oluşturmak onun ideali ve hayaliydi. Babası kötü bir işletmeci olmuştu. Bu yüzden de onu örnek alamazdı. Bunun üzerine Yevgeni evde, bahçede, fabrikada güne uygun değişmeleri gerçekleştirerek ve öyle büyük ölçekte yeniliklere gitmeksizin büyük baba döneminin ruhunu ve atmosferini, o döneme özgü genel memnuniyeti, düzeni, refahı ve saygıyı geri getirmeye çalıştı. Bu hedefe ulaşabilmek demek, canını dişine takarak çalışıp çabalamak demekti. Yevgeni, alacaklıların ve bankaların taleplerini karşılamak zorundaydı ve bu amaçla ya parça parça arazi satmaya ya da ödemeleri ertelemeye mecbur oluyordu. Semyonovka'ya da 400 desetinlik ekimlik araziyi ve şeker fabrikasını gündelikçilerin ve ücretli işçilerin desteğiyle ayakta tutabilmek için sürekli para bulmak zorunda kalıyordu. Evde ve bahçede ihmalin ve çöküntünün her türlü izini bertaraf edebilmek için varı yoğu kullanmaktan, elindekini avucundakini harcamaktan bir türlü kurtulamıyordu. Yapacak bol bol iş vardı. Zaten Yevgeni de kendinden yeterince fiziksel ve zihinsel güç hissediyordu. 26 yaşındaydı. Orta boylu, güçlü yapılıydı ve büyük bir hevesle yaptığı kültür fizikten ötürü de iyi gelişmiş kaslara sahip biriydi. Canlı, al al yüzüyle, ışıldayan dişleri, dolgun dudakları ve yumuşak, dalgalı, çok sık olmayan saçlarıyla cana yakın, sıcak biriydi. Biricik kusuru, gözlük taka taka illet haline getirdiği miyopluydu. Hafifçe çarpık burnunun üzerinde kırışık bir çizgi bırakmış olan kelebek gözlüğü olmadığından eli kolu bağlanıyordu. Vücudunun görünümü böyleydi işte. Ama iş manevi, ruhsal yana gelince sahip olduğu özellikler insanın onun yakından tanıdıkça daha çok sevmesine yol açıyordu. Annesi onu her şeyden daha fazla sevmişti. Kaldı ki şimdi kocasının ölümünden sonra ona bütün şefkat ve sevgisini yöneltmekle kalmamış, hayatını tamamen onun üzerine yoğunlaştırmıştı. Ancak ondan böylesine hoşlanan sadece annesi değildi. Lisedeki ve sonra da üniversitedeki arkadaşları, kişisel sevgilerini ve saygılarını ondan esirgemiyor, aynı etkiyi bunların dışında kalan insanların üzerinde de yapıyordu. Onun söylediklerine inanmamak, bu içi dışı bir dürüst yüzde ve özellikle de gözlerdeki bir aldatma, bir yalan sezmek kesinlikle imkansızdı. Mayıs'ın sonuydu. Yevgeni şehirde önemli bir iş bağlamıştı. Rehindeki kıraç tarlayı kurtarmış ve bir tüccara satmış, ondan çiftliğin envanterini, atları, öküzleri ve arabaları yenilemek ama hepsinden önemlisi ertelenmez bir müştemilata başlayabilmek için ayrıca borç para almıştı. Her şey tam onun istediği gibi gelişti. Araba dolusu tahtalar getirilmiş, marangozlar işlerinin başına gitmiş, gübre 80 arabayla tarlaya taşınmıştı. Ama gene de o ana kadar her şey hala pamuk ipliğine bağlı olmaktan kurtulamamıştı. 2. Bütün bu sıkıntıların ve hayhuyun içinde aslında pek öyle önemli olmamakla birlikte o günlerde Yevgeni'nin başına büyük dert olan bir sorun yaşandı. Gençliğinde bütün öteki gençler gibi yaşamıştı. Anlayacağınız değişik kadınlarla ilişkisi olmuştu. Öyle ahlaksız biri değildi. Ama hep dediği gibi rahip de sayılmazdı. Kadınlar ile ilişkiyi kendi deyişiyle bedensel sağlığı ve zihinsel özgürlüğü bakımından gerekli gördüğü ölçüde ve şekilde sürdürüyordu. Bu yaşama tarzına 16 yaşındayken adım atmış ve o güne kadar ahlaksızlığa teslim olmadan ve de bir hastalık kapmadan kazasız belasız bugünlere gelmişti. Başlangıçta Petersburg'da bir terziyle ilişkisi olmuştu. Kadın kötü yollara sapınca yönünü değiştirmeyi bilmiş ve hayatının bu yeni düzeni sayesinde şaşkınlığa ve telaşa kapılmamıştı. Ama şimdi 2 aydır kırsalda yaşıyordu ve ne yapacağını kesinlikle bilemiyordu. Kadınlardan mecburen uzak kalması üzerinde kötü etki yapmaya başlamıştı. Sırf bu amaçla şehre inse miydi yoksa? Peki nereye? Nasıl? Bu tek sorun Yevgeni'nin huzurunu kaçırıyordu ve bunun bir mecburiyet, bir ihtiyaç olduğundan emin olduğu halde halledilmesi şart olan bir sorun olarak algılamaya başlamıştı. Kendini tutsak hissediyor ve ister istemez her genç kadını arzulu ve şehvetli bakışlarla süzüyordu. Kendi köyünden bir kadın ya da kızla ilişkiye girmeyi uygun bulmuyordu. Babasının ve büyük babasının bu konuda o günlerin büyük toprak sahiplerinden çok farklı bir tarzda davrandıklarını ve evlerinde hiçbir zaman demirbaş köylülerle aşk oyunlarına kalkışmadıklarını duymuş ve onları kendine örnek almayı karar vermişti. Gel gelelim, mesele gitgide acilleşince ve o, endişe ve korku içinde şehirde kendisini büyük olasılıkla neyin beklediğini aklına ve gözü önüne getirdikçe, sonunda köyde de nihayet başının çaresine bakabileceğini, Üstelik demirbaş köylülerin hizmet verdikleri dönem ile kendi dönemi arasında köprülerin altından çok sular geçmiş olduğunu düşündü. Önemli olan biricik şey, kimsenin olup biteceklerden haberi olmaması ve ilişkinin yozlaşıp ucu ahlaksızlığa, düşkünlüğe kadar varmadan sağlık içinde belirlenmiş sınırlar içinde kalmasıydı. Bu kararı aldıktan sonra Yevgeni'nin huzursuzluğu ve sabırsızlığı daha da arttı. Muhtarlarla, köylülerle, marangozlarla konuşurken elinde olmadan konuyu kadınlara getirip duruyor ya da söz kadınlardan açılınca bu konuyu elinden geldiğince uzatmaya çalışıyordu. Ne var ki kadınlara daha çok arkalarından bakar olmuştu. 3. Ama elbette kararı vermiş olmakla mesele hemen halledilmiş olmuyordu. Kararın uygulanmaya konması şarttı. İsteklerini bir kadına bizzat yansıtması imkansızdı. Kime? Nereden yapacaktı ki bunu? Bir arabulucuya ihtiyacı vardı. İyi de acaba kime başvurması gerekiyordu? Bu arada bir gün su içmek isterken ayağı orman korucusunun kulübesine düştü. Korucu babasının o zamanki avcılarından biriydi. Yevgeni onunla sohbet etmeye başlayınca yaşlı adam geçmiş günlerden akla gelebilecek yaşadığı her türlü olayı, av anılarını ve benzeri şeyleri anlatmaya başladı. Bu sırada Yevgeni'nin aklına niyetini burada orman evinde ya da ormanda bir yerde uygulamaya koyabileceği geldi. Ancak bunu nasıl yapacağını ve yaşlı Danila'nın kendisine yardımcı olup olmayacağını bilmiyordu. Ola ki niyetim karşısında dehşete kapılacak ve karşısında utanç içinde kıvranıp kalacağım. Ama belki de bu işe hemen el uzatır. Kim bilir? Yevgeni Dalina'nın anlattıklarına bir yandan kulak verirken işte böyle düşünüyordu. Bir iki tam o sırada avcıların papaz çömezinin karısına ücra evde nasıl geçici karargah kurduklarını ve aralarında Priyanit Şenikov adlı birine nasıl kadın bulduğunu anlatıyordu. Ha, işte şimdi niyetimi ona gayet rahat söyleyebilirim diye aklından geçirdi Yevgeni. Sizin babanız, Tanrı'ya şükürler olsun, böyle budalalıklara hiç bulaşmadı. Onun niyetimi şimdi söyleyemem diye düşündü Yevgeni. Ne var ki mıntıkayı temizleyip konuyu ötekilerden ayırmak için böyle kötü işlere sen nasıl oldun da bulaşabildin diye sordu. Bunun neresi kötü olabilir ki? Kadın olup bitenden çok memnundu. Ve benim Feodor Sarsayiç'e gelince o da hoşnut kalmıştı ki bana bir ruble verdi. Zaten ne yapsındı ki? Kanlı canlı, şarabı, çayı eksik etmeyen bir adamdı dedi. Evet, ona niyetimi söyleyebilirim diye düşündü Yevgeni ve lafı hiç dolandırmadan söze girdi. Biliyor musun dedi, yüzünün al al olduğunu hissediyordu. Biliyor musun Danila dedi, benim de bu konuyu şöyle bir düşündüğüm oldu. Danila gülümsedi. Sonuçta ben rahip değilim. Öyle yaşamaya alışmışım ama Yevgeni söylediği her şeyin çok safça düştüğünün farkındaydı. Ama sonuçta Danila'nın kendisini anlayışla karşılamasına sevindi. Çoktan söylemeniz gerekirdi. Bir çaresine bakmak kolay. Hangisini istediğinizi söyleyin yeter. Sonuçta benim için fark etmez. Ama elbette öyle sakatlığı bulunan biri olmamalı. Özellikle de sağlıklı olmalı. Anlıyorum diye karşılık verdi Danila ve düşünmeye başladı. Elimde muhteşem bir parça var sayılır ama diye sözünü sürdürdü. Yevgen yeniden ala al moru mor kesildi. Çok muhteşem bir parça. Sonbaharda evlendirilmişti. Anlıyor musunuz? Danila alçak bir sesle fısıltılı konuşmaya başladı. Ama adam bir türlü işi beceremiyor. Kaçamak bir aşık için tam uygun parça sayılır. Yevgeni utançtan yerin dibine geçti geçecek. Hayır hayır diye atıldı telaşla. Böyle bir şeye kesinlikle ihtiyacım yok. Tersine, tersine mi? Nasıl tersine? Bu isteğin tersi ne olabilir ki? Tersine, sadece sağlıklı, başıma iş açmayacak biri olsun istiyorum. O kadar. Hani kocası başka bir şehirde memuriyette olan bir kadın ya da benzer tarzda bir şey. Anlıyorum. Madem ki öyle, size Stepanida'yı tanıştırmalıyım. Kocası şehirde yaşıyor. Hani bir bakıma sizin taleplerinize tam uygun biri sayılır. Hoş bir kadındır. Üstelik güzelce, tertemiz. Memnun olacaksınız. Daha geçenlerde kendisine şöyle bir etrafına bakın filan demiştim ama o. Peki ne zaman? İsterseniz yarın. Köyden tütün almaya ineceğim. Öğleyin buraya gelin ya da bostanın arkasındaki banyo odasına gidin. O saatlerde buralarda kimsecikler olmaz. Öğle saatinde herkes uykudadır, bilirsiniz. Pekala, oldu. Yevgeni atla evin yolunu tuttuğunda olağanüstü heyecanlıydı. Ertesi gün saat 12'de ormandaki eve gitti. Danila kapıda duruyordu ve hiç ses etmeden başıyla çok anlamlı bir hareket yaparak orman yönünü gösterdi. Bedenindeki bütün kan Yevgeni'nin kalbine doldu. Hemen aramaya koyuldu. Bahçede incin top oynuyordu. Banyo odacığı da boştu. Tam dışarıya çıktığında birden kırılan, ezilen dalların çıtırtısını işitti. Dönüp etrafına bakındı. İşte orada duruyordu. Küçücük bir çukurun öte tarafında, belindeki kemere kadar sık ve yüksek otların içinde, Yevgeni deli gibi çukur mukur demeden kadına doğru atıldı. Çukur ısırganların sardığını bile fark etmemişti. Isırganlar her yanına daldılar. Kelebek gözünü düşürdü. O haliyle karşıdaki yamacı tırmandı. Karşısında beyaz, el örgüsü bir önlüğün, bordo bir ceketin içinde kıpkırmızı başörtüsüyle yalın ayak, taptaze, dolgun, bıldırcın etli, nazik bir kadın durmuş, çekingen çekingen ona bakıyordu. "Patikadan buraya geçebilirdiniz," dedi. "Ne zamandır buradayım?" Bir iki kadına yaklaştı. Bir kez daha telaşla sağına soluna bakındı ve kadına dokundu. 15 dakika kadar sonra birbirlerinden ayrıldılar. Gözlüğünü buldu. Danila'nın kulübesine geldi ve adam ona "Memnun musunuz saygıdeğer efendim?" diye sorduğunda ona bir ruble verip evine döndü. Evet, memnundu. Başlangıçta bir süre sonra geçen hafif bir utanç duymuştu, o kadar. Ve her şey dört dörtlüktü. Ama asıl kendini artık rahatlamış, sakin ve taptaze hissetmesi çok güzeldi. Kadının yüzüne bir kere bile doğru dürüst bakmamıştı. Aklında sadece kadının tertemiz, taptaze, dış görünümü öyle çok kötü sayılmayacak, davranışlarında yapmacıklık bulunmayan, sade biri olduğu kalmıştı. İyi de acaba kimin karısıydı diye kendi kendine sordu Yevgeni. Pechnikov'un, demişti Danila. Hangi Pechnikov'aydı bu? Köyde iki Pechnikov'a vardı. Bu büyük olasılıkla ihtiyar Mihayla'nın geliniydi. Evet, kesinlikle o olmalıydı. Oğlu Moskova'da yaşıyordu. Danila'ya bunu bir ara sormalıyım. İşte böylece köy hayatının o zamana kadar can sıkıcı bir rahatsızlığını oluşturan dert, zorunlu perhizi de halletmiş oluyordu. Bundan böyle düşüncelerinin önü açılmıştı. Artık engellenmeden işiyle uğraşabilirdi. Yevgeni'nin üstlendiği görev ve sorumluluklar gerçekten de az değildi. Kaldı ki zaman zaman planını sonuna kadar götüremeyeceğinden ve eninde sonunda her şeye rağmen malı mülkü satmak zorunda kalacağından korkuyordu. Bütün çabaları ve gayreti ona boş görünüyor, özellikle de başladığı işin sonunu getirme becerisinden yoksunmuş gibi geliyor. İşte bu düşünce onu fazlasıyla huzursuz ediyordu. Güç bela canını dişine takarak bir çukuru ancak kapamışken önünde hiç ummadığı bir anda hemen bir ikincisi açılıveriyordu. Bu yepyeni dönem içinde ikide bir de babasının bilmedikleri bir borcu karşısına çıkıyordu. Anlaşılan babası son zamanlarında kimden nereden demeden mümkün olan her yerden borç almıştı. İlkbaharda mirasın paylaşılması gündemdeyken Yevgin artık bütün yükümlülüklerini bildiğine inandığı bir sırada yazın ortasında Yesipova adlı dul bir kadından babasından 12 bin ruble alacağı olduğunu kendisine bildiren bir mektup aldı. Ortada bu miktarı belgeleyen bir senet yoktu ama senet yerine hukuk danışmanına göre itiraz götürür basit bir borç akdi bulunmaktaydı. Gel gelelim Yevgeni, sırf itirazı mümkün bir belgeye dayandığı için babasının borcunu ödemekten kaçınmayı aklının ucundan bile geçirmiyordu. Öğrenmek istediği tek şey bunun hakiki bir borç olup olmadığıydı. Bu Kaleria Vladimirovna Yesipova da kim diye annesine sordu. Adet olduğu üzere öğle yemeğinde karşılaştıklarında. Yesipova mı? Büyük babanın büyüttüğü öksüz kız. Ne olmuş ki ona? Yevgeni ona olup biteni anlattı. Yüzsüzlüğün bu kadarına şaştım kaldım doğrusu. Baban ona karşılıksız neler vermedi ki? Peki ona borcumuz var mı? Evet, sana bunu nasıl anlatsam bilmem ki. Ona hiçbir borcumuz yok aslında. Ama baban o büyük iyi yürekliliğiyle... İyi de baban bunu borcu olarak görüyor muydu peki? Bilemiyorum. Sana ne diyebilirim ki? Bildiğin bir şey varsa işin çok çok zor.